11. Peron.
Bu akşam trenle gidecek işçiler. Akşam trenle gidecekler. Vizelerini yaptırsınlar. Vizelerini yaptırsınlar.
İyi seyahatler. Almanya'daki çalışma hayatınızda başarılar.
Kütahya'dan gelen maden işçileri. Kütahya'dan gelen maden işçileri. Alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler. Alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler.
On birinci peron.
Ali Bahri Kutucu 1943 yılında Zonguldak'ta doğar ve 1969 senesinde Almanya'ya göç eder. Öyle tevafuktur ki evlendiği günle memleketini bırakıp Almanya'ya gittiği gün aynı güne denk gelmiştir. Uçağın bile olmadığı dönemler. Ekmek parası için kömür karasına uzanan zorlu yolculuk. Ali Bey Almanya'ya trenle ulaşır. Almanya'ya ilk gittiğinde tabii ki dil bilemediği için bir süre zorunlu kurs görür. Gerekli eğitimi aldıktan sonra artık kömürün karasıyla tanışma vakti gelmiştir. Hem de öyle böyle değil. Ufacık bir şans ışığı dahi gülmemiştir yüzüne. Kimileri yeryüzünde çalışma şansına sahip olabilirken Ali Bey yerin tam 11 kat altında, yani en alt katmanında çalışır senelerce. Gün ışığı nedir bilmeden, ufacık bir aydınlık görmek istediğinde bile o madende çalışan herkesten sonra en son görebilen. Ama halinden hiç şikayetçi olmayan, dilinden şükrünü düşürmeyen, hep memnun olan, yarınlara hep umutla bakan. Çoğu insan şu hayatta aydınlığın içinde şükredecek, tebessüm gösterecek en ufak bir şey bulamazken, Ali Bey kömür karasıyla gün ışığı kararmış haliyle şükrünü dilinden esirgemez. Demek ki mutluluk bir ağacın yaprağında ve güneşin sıcak dokunuşunda değil, ancak ve ancak kalplerde, hatta en derinlerde ve belki de şükür kapısının ardında gizlidir. Velhasıl kömür karasıyla hayatının boyanan siyah duvarını kalbinden yansıyan ışıkla aydınlatan ender güzel yüreklerden biridir Ali Bahri Kutucu. Ali Bahri Kutucu konuyla ilgili sorulara şöyle cevaplar verir. Zonguldak'tan gelmiştik. Ben istek olarak da geldim, işçi olarak da aynı zamanda. 1969 yılında trenle geldim. O zamanlar uçak yoktu. Bizden sonra geldi. Tercümanın desteğiyle 40 günlük kurs yaptılar. Tabii Almanca bizde yok. Çünkü biz bir kazma küreği biliyoruz, başka bir şey bilmiyoruz. Öylelikle buraya başladık. 40 gün orada kaldıktan sonra madene indik. 25 seneyi orada doldurduk, emekli olduk. Son bir ay geleceğimize bir iki gün kala İstanbul'da muayene olmuştuk. Ondan sonra 69 yılının 10. ayının 12'si miydi neydi? Biz de 15'inde trenle buraya hareket edeceğiz. İşte onları bitirdik, yaptık, geldik. Almanya'ya geliş tarihim hem de evlenme tarihim benim aynı gün. Ben yalnız geldim. Hanımı 2 sene sonra getirdim. 1972'nin başında geldi. 72'de işbaşı yaptı yani. Eralay'la getirdik işte biz burada bir tane Amerikan firmasına. Tabii Almanya'ya gelmeden önce bir iki kelime öğrenmişti. Ben tek gelmiştim ama fazla kalmadım orada. Oradan bir an misafirhaneye geçtim, orada kaldım. Geçmiş gün ne kadar kaldım bilmeyeceğim. Ben 6 ay sonra izne gittim dayımın hastalığı dolayısıyla. Ve oraya giderken yanıma bir tek teyp alabildim. Param o kadardı. Gençlik vardı, zorlukları aşmayı bildik. Toplam 25 yıl çalıştım. Yani 1969'dan 93'e kadar çalıştım. Askerden geldiğimde zaten muamele yapılmıştı Zonguldak'ta. Bizim grubumuz vardı, ben orada 3 gün çalışmıştım. Daha sonra biz orada kursa başlamıştık ve orada madene başlamıştım. 75 günlük yövmiyem çıkmıştı. Orada kazandığım bilgilerle buraya geldim. Belki gelmezdik ama Türkiye'deki şartların zorluğu bize buraları gösterdi. Allah'a şükür kaza, olay başımıza gelmeden görevimizi tamamladık. Yerin 7 kat altında çalıştım. 1100 metre yerin altındaydım. 11 kattan oluşuyordu son katta bizim çalıştığımız yer. Türkiye'ye dönmeyi düşündüm ama buradan vazgeçemedim. Sonuçta artık hastayım, ayaklarımdan rahatsızlığım var. Çeşitli ameliyatlar geçirdim. Emekli olduktan sonra bazı hastalıklarım çıktı. Ama madenden kaynaklanan hiçbir rahatsızlığım çıkmadı Allah'a şükür. Evet sevgili dinleyiciler, bu alıntıları sizlere Zonguldak'tan Almanya'ya göç hikayeleri derlemesinden yapıyoruz. Kitabın 31. ve 33. sayfalarından yapıyoruz. Bülent Ecevit Üniversitesi yayınlarından olan Zonguldak'tan Almanya'ya göç hikayelerinin yayın tarihi 2017. Yani çok yeni. O dönemde Bülent Ecevit Üniversitesi rektörü olan Sayın Mahmut Özer'in ekip başkanlığında çıkan çalışmada çok farklı isimlerin çok derin emekleri var. Kitabın hemen 1. sayfasında Doktor Hasan Özer, Doktor Osman Arıcan, Doktor Erinç Erdal Yıldırım, Kübra Akgün, Arda Karadavut, Merve Menteşe, Nurdan Gümüştepe isimleri var. Bu kitaba emeğe geçenlerle ilgili. Kitabın içinde onlarca röportaj var. Sizinle az önce paylaştığımız cümlelerde yine bu röportajdan alıntılardı. Dönemin Bülent Ecevit Üniversitesi rektörü olan Mahmut Özer şu anda da Milli Eğitim Bakan Yardımcısı olarak yine eğitimle ilgili çalışmalarına devam ediyor. Programın başındaki alıntıları Zonguldak'tan Almanya'ya göç hikayeleri kitabından yaptığımızı bir kere daha belirtelim ve programın açılışını bu vesileyle yapalım. Ana kumandada Ayhan Taşçı var. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM'de canlı yayında 11. Peron yolcuları olarak, yapımcıları olarak da karşınızdayız. Hemen hemen birçok programda olan sevgili Gökhan Duman bugün yurt dışında olduğu için yayınımızda değil ama sevgili Özkan Pekesen tam karşımda. Sevgili Özkan hoş geldin.
Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
Evet, girişteki alıntıya, cümlelere ne diyorsun?
Var elbette. İnsan yani böylesine bir hikayeyi dinledikten sonra gerçekten çok çarpıcı ifadeler rastlıyor. Mesela yerin işte biraz önce metresinden falan bahsediyor.
1100 metre diyor.
1100 metre inanılmaz bir şey yani kendinizi...
Kabaca 10 tane futbol sahasını yan yana koyup yerin altına inmemiz gerekiyor. Hani kafada oluşsun.
Aynen öyle, basit anlatımıyla öyle evet. Bir şey var. Hani kendinizi bu vatandaşımızın yerine koyduğumuz zaman gerçekten 25 yıl gibi ciddi bir süre. İşte 1969'dan 1993'e kadar evet. Geçen uzun bir süreç ve son metnin sonlarında okuduğun abi çok da güzel okudun. Ağzına sağlık şeyi de dikkatimi çekti. Madenle ilgili hiçbir rahatsızlığın olmadığı,
evet, olmaması. Evet, ısrarla onu vurguluyor.
Metinde dikkatimi çeken bir başka konuydu. Yani insan hayatı nerelerde şey yapabiliyor yani. Devam edebiliyor. Bu çok zorlu bir süreç.
Hani sen bu cümleyi kurunca aklıma hemen Dostoyevski geldi. İnsanoğlu her şarta alışır diyor. Hatta başına da biraz zorluklar yaşayan insanoğlu tabirine benzer bir deyim kullanarak.
Zaten öyle bir yazar ki onunla ilgili konuşmaya kalksak epey bir şeyler de söylememiz gerekecek ama gerçekten çok etkileyici. Bir anda o metnin içine dalıp gidiyorsunuz. Bir sürü bir yer kafanızda canlanıyor. Gerçekten çok zor süreçler geçirmişler. Yani ne söylemeli de tam da bilemiyorsunuz.
Hani. O zaman şöyle yapalım sevgili Özkan, sevgili dinleyiciler biliyorsunuz Özkan Pekesen de özellikle göç müzikleri konusunda uzman bir isim. Tabii Çinlilerin de çok güzel bir tabiri var, onu da vurgulayalım. Bir şeyi öğretmek istiyorsan önce onu öğrenmelisin diyor, öğretmek istiyorsan aynen, öğrenmelisin diyor. Biz de bu programı yaparken bildiğimiz noktaların üzerine her yeni kaynağa ulaştığımızda farklı pencerelere, farklı isimlere, farklı emeklere de ulaşıyoruz değil mi?
Elbette. Zaten bugün biraz da bundan bahsedeceğiz. Hatta direkt olarak bundan bahsedeceğiz.
Şimdi biraz seçtiğin şarkı örnekleri de olacak. Zaman aynen, zaman onlar fonda akacak.
Şimdi biraz önce dinlediğimiz hikaye gibi hikayelerin zaten insanlarda oluşturduğu duygularla bir şekilde sanata yansıma durumu var. İşte bu anlamda iki isim, meraklı ve entelektüel iki isim Almanya'da yaşayan gurbetçi vatandaşlarımızdan Bülent Kullukçu ve İmran Ayata şöyle bir şey düşünmüşler. Demişler ki Almanya'ya işçi göçünün 1961'den itibaren 50. yılına geldik. Fakat burada çok ciddi bir müzik yapıldı. Hı hı. Ne yaparız ederiz de bütün bu müzikleri bir albümde toplayabiliriz. Çünkü ciddi bir külliyat söz konusu. Bir şeye girişmişler işe ve çok ciddi uğraşlar vermişler. Hemen albümden birkaç sanatçıdan da bahsetmek isterim. İşte Cem Karaca var. Geçen hafta bahsettiğimiz.
Evet, ölüm yıl dönümü vesilesiyle de andığımız ve Almanya'da uzunca süre yaşamak zorunda kaldığı için değindiğimiz bir isimdi.
Aynen. Metin, Aşık Metin Türköz var. Gülcan Opel var ki 70'lerin dediğim gibi en önemli isimlerinden bir tanesidir ki Almanya konulu birçok şarkısı var.
Çok ilk programlarda sanki bir eserini çaldık diye hatırlıyorum.
Çalmadık da kendisinden bahsettik. Çünkü dikkat edersen abi Gülcan Opel, soyad bile neredeyse oradaki yaşanmışlıkla alakalı. Hani bilirsin bir sanatçının bir kendi ismi vardır ama ona da bir sahne ismi verilir. Biraz da öyle bir durum var. Selda var, birçok isim var. Dolayısıyla bu albümden bahsedeceğiz bugün. Ama en başta Metin Türköz'den bahsetmek gerekiyor.
Şimdi birkaç şarkıyı yine sen seçtin ama sürede koşturuyor. İstersen Eda'dan da rica edelim. Fonda yavaş yavaş senin ilk değineceğin şarkı.
O zaman Metin Türköz'ü biraz dinleyelim. O Alamanya, Alamanya adlı parçasını üzerine konuşalım.
Tabii biz konuşmaya devam edelim. Arkadaşlarımız fondan versinler, sen devam et.
Şimdi Metin Türköz çok enteresan bir isim. Bu albümü yapan iki kişi de ilk başta bu isme değiniyorlar. Temel sebebi de şu. Metin Türköz hem Almanya meselesini yani bu işçi durumunu yerinde aynı zamanda kendisi de bir gurbetçi ve bir meşhur araba fabrikasında işçi. Bir ozan aynı zamanda. Ama 50'ye yakın albüm yapıyor. Yani o dönemin tabiriyle kaset yapıyor. İşte 45 diye
var. Şarkı değil, albüm diyorsun yani.
Yani evet aynen öyle. Yani 50'ye yakın. Bu inanılmaz bir rakam. Dolayısıyla ilk böyle popüler olan parçaları da kendisi imza atmış. Hatta Yeşilçam'da bunun akislerini görebiliyoruz. Farklı yerlerde yansımalarını görüyoruz. Ve Metin Türköz 1967'de bir gazete muhabirinin şundan bahsediyor. Diyor ki yapılan bir röportajda geçiyor. Bu dönemin çalışma bakanları var. İşte Türk siyasetinin yakın dönemini bilenler isimleri hemen hatırlayacaktır. Bülent Ecevit, İhsan Sabri Çağlayan.
İlerleyen yıllarda başbakanlık da yapıyor.
Elbette. Yani. Ali Naili Erdem gibi çalışma bakanlarının önünde biraz sonra dinleyeceğimiz şarkıyı söylüyor. Yani oradaki sorunları.
Şu anda fonda akıyor şarkı.
Güzel. O zaman işte bunu söylüyor. Dolayısıyla şey var. Bu ciddi bir yankı uyandırıyor. Yani bu çalışma bakanının önünde söylendiğine göre Ozan ciddi, gerçekten ciddiye alınan bir kişilik. Fakat burada şöyle de bir şey var. Söylenen şarkı aynı zamanda mizahi ögeler barındırıyor. Bir felsefe barındırıyor. Ama bir Anadolu insanının kopup gelen duyguları da şarkının içerisinde
onun
var.
Bir damatılmıştı da var.
Ve gerçekten çok çarpıcı. Ve dönem itibariyle 45'lik dönem olduğu için.
Sözleri önünde mi mesela böyle bir dörtlük okuyabiliyor musun?
İşte şey var. Sözleri yok ama şarkıda geçiyor ama zaten ezberimde var. İşte Alamanya, Alamanya bizden iyisini bulaman ya. İşte artık Almanya'dayım geriye dönemem ya gibi içinde bir takım sistemler barındıran. İşte bizim kendi işçilerimizin belli yeteneklere sahip olduğunu, işte çabuk olduklarını, titiz olduklarını belirten cümleler var. Kendi şeyi de işte o Ozan duygusuyla ağzıyla falan seslendiriyor. O yüzden çok başarılı olmuş. Bütün devlet adamlarına kadar yansıdığına göre bütün parçanın seslendirilişi ciddi anlamda bir tepki almış. Belki de bu tip bir çalışmayı ilk akıl eden insanlardan bir tanesi.
Işte, evet.
Geçtiğimiz programlarda hani Yüksel Özkasap'tan bahsetmiştim ki o bunun devamıdır. İlk olması bakımından Metin Türköz son derece önemli.
O zaman biraz daha sesi yükselsin sevgili Ayhan Taşçı. Biz de daha derin dinleyelim, üzerine konuşalım bittiğinde.
Getirirler her hafta işçi ihtiyatını, bundan sonra seyreyle vatandaş hayatını. Alamanya, alaman ya, Türk gibi işçi bulaman ya, alaman ya, alaman ya, bizden uysal bulaman ya. Sirkeciden elime bir kontrat verdiler, çalışacağın yer Almanya dediler. Bir paket bir de bilet haydi yollan ettiler. Haşlamayı ilk defa Belgrad'da verdiler. Almanya, Almanya, sarı sarı kızları bulaman ya. Almanya, Almanya, umduğun şeyi bulaman ya.
Evet sevgili Özkan, Gökhan'ın da kulaklarını çınlatalım. Evet. Dönüp dönüp hani Sirkeci'yi hep anıyorduk, detaylandırıyorduk programlarımızda. Burada da Sirkeci'den yolcu ettiler. İlk haşlamayı Belgrad'da verdiler.
Biraz önce söylediğim gibi içinde ciddi mizah ögesi barındıran. Hani şey vardır ya, bizim aşık geleneğimiz, iki aşık karşılıklı geçer ve doğaçlamalar yaparak birbirlerine cümle şeyler söylerler.
İşte evet. Nazire yaparlar.
Şimdi sanki Almanya bir kendi çapında bir aşıksa, bizde de öyle aşıklar var ki Almanya'ya çok güzel cümleler söyleyebiliyorlar. Nitekim zaten bu çalışma bakanlarından bahsettik ya, ülkemizin çalışma bakanları. Bülent Ecevit daha sonra bir gazetede yine Metin Türköz'den bahsediyor. Diyor ki işte Almanya'daki olan sorunlarla ilgili gidip yerinde meseleyi gördüğümüz zaman kendisiyle görüştük. O güler yüzüyle, işte o dolu dolu konuşmalarıyla bizi karşıladı. Ondan Almanya ile ilgili bilgiler aldık ve kendisine şöyle bir soru sordum diyor. Hani konu gerçekten kötü durumda mısınız, yoksa idare mi ediyorsunuz? Yani gerçek durum nedir? Yine diyor kendi şeyiyle, o kendi mizacıyla, kendi karakteriyle çok da sevimli bulduğunu söylüyor Metin Türköz'ün. Ya belli bir oranda sıkıldık ama çok şükür şimdi kendimizi belli bir noktaya getirdik diye bir cevap veriyor. Ve Bülent Ecevit yine bahsederken kendisinden diyor ki Alman hükümeti ya da insanları, oranın işte basını falan karşılarında bu Kayserili kendisi. Ciddi anlamda diyor felsefi cümleler kurabilen, kendileri onları Gastarbeiter bir işçi olarak görüyorlar ama mizahı da kullanabildiğini, bunu şarkısına da yansıtabildiğini, işte bizim gibi devlet adamlarıyla da rahat rahat konuşabildiğini söyleyebilen değişik, farklı bir karakter diye uzun uzun kendisinden bahsetmiş. İşte bu biraz sonra bahsedeceğimiz gurbet şarkıları, yani Gastarbeiter Song İngilizce deyimiyle, şeyinde o 20 şarkılık listenin içerisinde Metin Türköz başta yer alıyor. Biraz önce de söylediğim gibi farklı isimler de var. Hepimizin yakından bildiği işte.
Şimdi hemen hızlıca onlara da değineceğiz. Sürede hızla akıyor. Sen bu cümleleri kurarken ben de yine not aldım. Max Frisch biraz sosyolojiyle, edebiyatla, yazarlıkla ve mimariyle ilgili olan dinleyicilerimiz bileceklerdir. 1911 ile 1991 yılları arasında yaşıyor. Türkçe'ye çevrilmiş eserleri de var ama onun tarihe geçmiş bir sözü var Max Frisch'in. İsviçreli yazar ve mimar. Biz iş gücü istedik. Onlar insan gönderdi diyor. Aslında senin bu anlattıklarının hepsi de, yine Gökhan'ın da geçtiğimiz programlarda değindiği başlıkların hepsi bir insan hikayesi. Yani iş gücü olarak gidiyorsunuz ama orada kültürünüz var, tarihiniz var, kökleriniz var, aileniz var, ülkeniz var, bayrağınız var, dininiz var ve onlar da devam edecek tabii ki.
Şimdi aslında bu göç meselesi sadece bir coğrafyaya ait bir şey de değil. Evet. Evrensel bir olgu. Yani Gökhan'ın da bahsettiği gibi daha önceki programlarda bu işin Yugoslav var ya da farklı Yunan'ı ülkeleri var. Evet. Ama biz de gerçekten karakterli bir ülkenin insanları olduğumuz için orada tam da bahsettiğimiz gibi kendimizi bir şekilde yansıtmaya çalışmışız. Ama uzun sürmüş, ama kısa sürmüş, ama
ama yanlışlar olmuş, ama doğrular, niyet belli yani.
Aynen ve gerçekten kendimizi orada çok uzun yıllar geçirdik, ifade edebilmişiz.
Ve bugün 2 milyon vatandaşımız Almanya'da.
Aynen öyle. Metin Türköz, işte dediğim gibi bu bayrağı belki de müzik anlamında ilk ele alan isimlerden bir tanesi. Hemen şunu da söyleyelim albümle ilgili. Tamamı Almanya'da kaydedilmiş şarkılar bunlar. Hiç umulmayan bir ilgiyle karşılanmış ama. Çünkü temel sebebi şu, ilgiyle karşılanmasının.
Bu kadarını ya, belki Metin Türköz de beklemiyor.
Ya, yani bu kadar sene burada bu müzikler yapılmış mı? Yahu biz bunları nasıl es geçmişiz gibi bir psikolojiyle karşılamış Alman basını. Ve inceledikleri zaman yalnız çok da hoşnut olmamışlar. Temel sebebi de şudur. Şarkılardaki sözler kendini o kadar iyi ifade etmiş ki belki oradaki ırkçılığın, işte yabancı göçmen sorunun çok ciddi anlamda önlerine.
Yani Almanların o yanlışlarıyla yüzleşmelerine vesile olacak altyapısı olan şarkılar. O zaman şöyle yapalım. İkinci şarkı hangisi sevgili Özkan? Biz Ayhan'dan rica edelim. Ayhan ve Eda'dan.
Şimdi geçen hafta uzun uzun konuştuk Cem Karaca'dan ama Cem Karaca onlara kendi diliyle de seslenmiş. Dolayısıyla parçayı dinlersek üzerine yine konuşabiliriz. Willkommen adlı bir parçası var. Evet. Ve gerçekten müzik altyapısı inanılmaz. Tam da Avrupa'ya hitap eden bir şarkı.
Evet, fonda sanıyorum o akıyor şu anda Özkan. Sen yine cümlelerini devam ettirebilirsin.
Tabii ki şarkıyla ilgili şey var. Almanya'ya giden Türk insanın entegre olma sorunu özellikle.
Uyum diyebiliriz. Evet.
Aynen öyle. İşte mesela şöyle sözleri var. Tabii ki severiz sizi çöpçü olarak. Ücretse konu dikilin kenarda. Yok göndermeyse geliniz ön tarafa. İşte bakın şimdi aşırı entegre olmuş. Yani burada Almanya'da yaşayan, yani geçen hafta da bahsetmiştik, Cem Karaca Almanya'da yaşamış.
Yaşamak zorunda kalmış.
Biraz da şöyle söyleyeyim, hani belki Cem Karaca burada olsaydı bu konulara bu kadar girmeyecekti ama yaşanmışlık bambaşka bir şey. Bir de bu kadar duyarlı bir insan oluyorsanız ve bir entelektüel tarafınız varsa hemen Almanca'yı öğreniyorsunuz. Sorunları Türkiye'de olduğu gibi, başka yerde olduğu gibi hemen görebiliyorsunuz ve bir müzisyen olduğunuz için de bunu direkt olarak müziğinize
yansıtıyor. Ressam bunu resmine yansıtıyor. Başka sanat dallarında yazar kalemiyle ilerleyen haftalarda edebiyatçılarımızın da yine göç hikayelerindeki eserlerine değineceğiz. Onların yaşanmışlıkları üzerinden de gideceğiz değil mi Özkan?
Elbette.
O zaman şöyle yapalım. Hafif yine rica edelim Ayhan'dan. Biz de daha net duyalım. Sonrasında üzerine konuşalım.
Komm, Türke, trinke deutsches Bier, dann bist du auch willkommen hier. Mit Prost wird Allah abserviert und du ein Stückchen integriert. Ihr stinkt nach Knoblauch, lasst den Weg, esst Sauerkraut mit Schweinespeck. Und wer statt Kinder Dackel dressiert, der ist fast schon integriert. Die Bluderhosen stören nur, tragt Bein und Kopf doch bitte pur. Politisch seid nicht interessiert, dann seid ihr endlich integriert. Als Müllmann mögen wir euch schon. Steht hinten an, geht's um den Lohn. Steht von an, wenn man abserviert, dann seid ihr überintegriert.
Şimdi Özkan, hani ben biraz müzikten anladığımı iddia ederim ama
bilirim,
amatörlük aşamasındayımdır derim ama inanılmaz bir caz fonu var değil mi şarkı?
İşte ben mesela geçen hafta Cem Karaca'yı dinledik. Bu hafta da farklı isimlere yer vereyim istedim ama bu gerçekten
yine öne çıktı yani.
İster istemez. Çünkü müzik altyapısı inanılmaz. Tam da onların anladığı dilden bir şey bu. Yani Alman insanı, Alman kültürü çok fazla popüler müzikle ilgili değiller. Çünkü onların hep bahsettik işte tekniğe dayanan bambaşka bir dünyaları var. Ama yine dinledikleri müzik yine İngiliz vari müzikler dinliyorlar. Burada resmen neredeyse bir caza yakın bir şarkı dinledik. O anlamda bu önemli olduğu için bugün bunu seçtim. Zaten çoğu müzik otoritesi bu biraz önce bahsettiğim şarkıdan da bu şarkıdan da hareketle bir cümle kurmak isterim. Bir etnik müzik olarak şey yapmışlar, bir toplaması olarak. Ama en başta bahsettiğim bu albümün yapımcıları ise bunun resmen bir avantgard rock olduğunu söylüyorlar. Yani böylesine bir iddialı cümleleri var.
Ayrı bir kategoriye koyuyorlar.
Yani bir öncü olduğunu söylüyor.
Çok önemli.
Bir öncü müzik olduğundan bahsediyorlar ve ciddi bir hikayeyi de beraberinde. Yani tamam, Alman işçilerin bir sürü sorunu vardır ama bir de Almanya'da Türk insanının yarattığı müziğin de bir hikayesi var. Bu hikayenin de tarihsel olarak o albüme dökülüşü var ki bu çok ciddi bir belge oluyor. Albümde tabii folk hatta rock temaları işleyen şarkılar da var. Aslında albümü gizli kalmış bir tarihi, yani biraz önce söylediğim gibi ortaya çıkarması da son derece önemli. Dediğim
kağıtları çok hışırdatma, Ayhan gene ikaz eder bizi kağıt sesi çıkıyor diye. Bak evet. Böyle başını sallıyor ama Ayhan yapabilecek bir şey yok yani, notlarımızla geliyoruz, dersimizi çalışarak geliyoruz afaki konuşmadığımız için.
Bir başka konu da işte şey var, bir ön yargıyla yaklaşıyorlar. Ne anlatabilir ki bu şarkılar diyorlar. Hı. Yani işte Almanya, Türkiye'den uzak olma duygusu, işte sevdiklerini geride bırakma falan vesaire konulardır. Halbuki içine girdikleri zaman bambaşka bir yapıdan...
Yine dönüyoruz Max Frisch'in söylediğine. Biz iş gücü istedik. Onlar insan. İnsanın bir hayatı var. Kültürü var, müziği var, sanatı var değil mi?
Zaten bahsettiğiniz var. İsim gibi düşünürler. Hani birçok alfabede bir sürü bir harf var ama öyle harfleri yan yana getiriyorlar ki ve o kadar biz uzun uzun konuşsak da küçücük bir şeyde tıpkı şairler gibi sanki biz,
evet,
değil mi?
Damıtarak değil mi?
Bence inanılmaz bir cümle o. Yani insan geldi. Evet, aynen öyle. İnsan geldi. Halen de insanımız...
Hani senin bir tarafın futboldan hiçbir zaman kopmayacağı için, futbolcu da olduğun için bir futbol tabiriyle tam çatala gönderiyor yani topu. 90'dan cümle, 90'dan gol olacak
kesinlikle
bir cümle.
Kesinlikle öyle. Yani şey var, hani futbolun amacı goldür ya, golünü atmış öyle söyleyeyim. Ama öyle atmış ama böyle atmış, bence çok estetik bir gol diyebiliriz. Madem sen oradan girdin, ben de
tamam,
öyle devam edeyim.
Yapalım.
Bu albüm gibi tıpkı bir başka albüm daha çıkmış ve bunun ismi de son derece ilginç. Duvar şehrinde kebap hayalleri.
Hı hı. Yani duvar şehrinde
duvar
kebap hayalleri.
Bakın bu bize bir sürü bir şey anlatıyor.
Evet,
biraz önce
evet,
söylediğimiz
evet.
O gol gibi sanki.
Evet.
Bir başka ismi de Kebap ve Öteki Hayaller. İki isimleri anılıyor albüm. Burada da yine benzer isimlerin şarkıları var. Ama burada özellikle Almanya'da uzun süre müzik yapmış bir ikili var. Derdi Yoklar ikilisi.
Hı hı hı.
İsmi de son derece enteresandır. Onların fotoğraflarına baktığınızda Allah rahmet eylesin. Özay Gönlüm'ün hani yareni vardı ya. O sazı.
Evet.
Onun gitar versiyonunu görürsünüz. İşte rock tarzı şeyler, kıyafetler. Ama bizatihi Anadolu, yani buram buram Anadolu kokan bir müzik yaparlar.
Hı hı.
Ve Almanya'da zaten onlar da çalışan.
Derdi Yoklar, evet.
İkisi bir, iki arkadaş birlikte bir müzik yaptılar. Dediğim gibi disco, folk, modern folk, hatta psychedelic diye de adlandırılır. Bu psychedelic konusu biraz uzundur. Oradan hemen çıkayım ben. Çünkü
sonra başka başlıklar.
Ama isimlendirirler. Yani böyle bu derecede. Onlardan bir parça dinleyeceğiz biraz sonra ama sözlerinden hemen bahsedeyim.
Hı hı.
Şimdi şarkının ismi Liebe Gabi. Liebe sevgili Gabi. Hı. Yani Gabi herhalde anladığım kadarıyla benim
bir
şarkıdan.
Hanım. Alman
bir hanımefendi. İşte oradaki Türk işçinin sevgilisi, hı hı, konumunda. Ona kendi dertlerini anlatıyor.
Ayhan'dan rica edelim. O fonda yavaş yavaş.
Ama şarkının özelliği şu. Şarkıyı söylerken bazı sözler Almanca, bazı sözler de
Türkçe.
Böylece her iki tarafa da hitap eden ama altyapısı Anadolu olan bir şarkıyı dinliyoruz. Derdi Yoklar ikilisi de bu anlamda son derece ünlüler.
Var mı sözlerden, alıntılardan böyle bizimle?
Bence şarkıyı dinleyelim. Orada çünkü şey var. Almanca ve Türkçe sözler fazlasıyla birbirine girmiş.
Hı hı.
Dinlediğim zaman daha iyi yorum yaparız.
O zaman biraz daha yükselsin sevgili Ayhan. Sonra tekrar ineriz. Biz üzerine konuşuruz.
Etbas derdim var su diye lele libe gabi. Etbas derdim var su diye lele libe gabi. Dert anlatma zor kötüye lele libe gabi. Dert anlatma zor kötüye lele libe gabi. Bilerek yaşamak varken lele libe gabi. Bilerek yaşamak varken lele libe gabi. Severek yaşamak varken leleli be gabi.
Evet. Evet, sevgili Özkan, müziği biraz yükselttiğimizde biz de kendi aramızda konuşmaya devam ettik. Sevgili Ayhan da dedi ki cover yapmışlar en iyi konu dedi. Ben de o arada sana sordum yıl kaç diye, 81 dedi.
81, 83, iki ayrı albümde de bu çıktı parça. Hı-hı. Mesela Almanya'da baskı bitmez, Liebe Gabi. İşte bir buna benzer, dediğim gibi Almanya'da baskı bitmez Liebe Gabi. Bakın birinci bölüm Türkçe, ikincisi Almanca. Bu şekilde bir parça yapmayı düşünmüşler.
Yine arada ben de yakaladım. Dert anlatmak yetmez diye bir.
İşte yine Türkçe sorunların ortaya kondu. Hani o bahsedilen ne olacak, işte Türkiye'den buraya gelmenin hüznü falan bambaşka bir yere doğru giden bu sözler bunlar. Hemen iki müzisyenin isminden de bahsetmek gerekir. Ali Ekber Aydoğan ve İhsan Güvercin.
Ondan önce ama şunu da bir cümleyle değinelim istiyorum. 1961 değil mi? Evet. İlk Türk işçileriyle yapılan anlaşma.
Anlaşma imzalası.
Bu 1981 ya da 83 diyorsun. Yani aradan 20 yıl geçmiş, birçok sorun artık aşılmış. Yani orada bir yerleşik hayat oluşmuş. Gelenler kendilerine yol gösterecek, deneyimlerini paylaşacak kuşakları görebiliyor Almanya'da. Sanki bu müziğe de yansıyor. O böyle çok kahırlı, üzüntülü halden biraz daha dalga geçen, hani olabilenle yetinen, daha kendisini iyi ifade eden mutlu bir melodi var gibi diye böyle bir çıkarım yapsam gereksiz mi olur?
Hayır. Şunu söyleyebilirim. Tabii ki gereksiz olmaz. Bence son derece yerinde bir tespitti. Ama şunu söyleyeyim, belki biraz iddialı olacak ama her insan her insanın Almanya'sıdır zaten. Yani birinin birini anlaması öyle kolay değildir. Bir de gerçekten
Aragon'da öyle diyor zaten. Olmayacak şey bir insanın bir insanı anlaması.
Çok güzel. Senden sürekli işte dediğim gibi böyle şeyler duyuyoruz. Çok da güzel oluyor. İşte Almanya'da gerçekten Almanya'ya gittiğin zaman da kendinizi ifade etmeniz öyle basit bir şey değil. Çok ciddi bir işte biraz önce Cem Karaca'nın bahsettiği entegre olma durumu, uyum sağlama durumu. Ama her insanın kendine göre bir tarzı var. İşte Selda bambaşka bir sesle orada kendini belli ediyor. Yüksel Özkasap bambaşka. İşte Metin Türköz dediğim gibi bağlamasıyla Derdi Yoklar, ikisi de bakın isimleri de sanki manidar yani. Evet. Derdi Yoklar. Halbuki bunu tam tersten alabiliriz. Tam da dertleri var galiba ki bu kadar işte gitarları ikili yapmalar, efendime söyleyeyim.
Derdi Yok grubun mu adı, Derdi yoksa soyadları mı?
Yok şeyleri grubun ismi. Derdi Yoklar ikilisi.
O zaman bayağı bir metafor yapmışlar yani orada.
Yani o kadar çok şey söylenebilir ki üstlerinde, ciddi anlamda dinleyici kitleleri var bir kere o dönemde. Bu bahsettiğimiz sanatçılar da mesela birer ikişer parçalarıyla belki gündem oluyorlar ama Derdi Yoklar ikilisi, örneğin Cem Karaca, Selda Bağcan.
Özkan, şimdi sen bu cümleleri kurarken o zaman bir programda şuna ayıracağız mutlaka. Zaten aklımızdaydı. Bir de kaset çılgınlığımız var bizim, değil
olmaz
mi?
Olmaz mı?
Video çılgınlığımız. Sanki tam o dönemin sinyallerini veren müzikler.
Şimdi aklıma geldi. Kasetlere işte müzikleri kaydetmeler, geri almalar, ileri almalar, efendim koptuğu zaman bantlarla yapıştırmalar. O hikayeler de bayağı bir uzundur ama çok da keyifli.
Hani bir de video, görüntülü filmler. Tabii. Almanya'da çekilen filmler var. Almanya için çekilen, bir haftada çekilen hızlı filmler var.
Özellikle çok ciddi yani bir sanatsal yanı olan filmlerimiz hepsi var. Onlardan da bahsederiz.
Bir de günübirlik filmler de var. Yani hani harca alem izlense
tabii,
ve
tabii,
unutulsun.
O video furyasında zaten şöyle bir şey de vardı. Yani çok çabuk harcanan filmler de vardı. Ama dediğim gibi sanatsal yanı ağır basan popüler filmlerimiz de var.
Son iki dakikadayız. Sen bir iki ismi zikretmişsin.
İşte dediğim gibi Ali Ekber Aydoğan ve İhsan Güvercin'di iki sanatçımızın ismi. Dediğim gibi çok ciddi bir dinleyici kitleleri olduğunu da söyleyebiliriz. Tabii ki ikinci albümün ismi de dediğim gibi manidardı. Kebap ve Öteki Hayaller. Kebabı da şöyle nasıl değerlendirmişler tam da bilemiyorum. Hani böyle son derece huzurluyuz, halimiz vaktimiz yerinde gibi mi değerlendirmişler?
Hani bizde öyle bir tabir vardır ya, hani keyifler kebap, işler kebap diye.
Ben biraz öyle algıladım da hani iddialı bir şey söylemi istemedim. Öteki hayaller de galiba işte o Almanya'da olma durumu. İşte insanın kendi hayatını bir şekilde kotarması, artık yeni standartlara ulaşması. İşte Türkiye'ye o hani Gökhan'ın da sayfasında o diaspora Türk'te gösterilen o fotoğraflar var ya, o güzel arabalarla dönme hayalleri, buradan oraya gidiş, oradan buraya geliş falan.
Ve bir sonuç alma, ekonomik olarak
sonuç alma,
bir
sonuçta ilk başta sürece. Okuduğun hikayede olduğu gibi insanın mutluluk arayışı, o karanlıktan ışığa doğru olan yolculuğu, sadece Almanya yolculuğu değil yani.
Şimdi sen yolculuk deyince artık 11. peronda bu haftalıkta yolculuğun sonuna geldik diye ben de böyle bir bağlantı cümlesi kurayım.
Güzel.
Beğendin mi bağlantıcını?
Yani sen zaten şey var, hani bir edebiyatla son derece aranın iyi olduğunu biliyorum. Biz bazı cümleleri arıyoruz böyle, nerede bulabiliriz diye. Ama sen de hepsi maşallah hazırda duruyor. Olma. Ve de gerektiği yerde bir satranç gibi pat diye taşın öne sürüyorsun.
Eksik olma, eksik olma. Hep birlikte yapıyoruz ne yapıyorsak. Evet sevgili dinleyiciler, 11. Peron bir ekip programı. Gökhan Duman'ı sevgiyle analım. Programdan yine katılamadığı için. Bu program, 3 program katılmadığında Gökhan'a bir ceza vereceğiz artık. Pasta mı getirecek, başka bir şey
gelsin
mi?
Gelsin bakalım. Almanya'dan bir çikolata isteriz yani.
Onu artık şey yapacağız. Eda Kotanoğlu'nun çok değerli katkıları var. Bu programın oluşması ve arka planında bir sürü detayıyla uğraşılması noktasında. Bugün yine sevgili Ayhan Taşçı vardı. Ayhan'ı yorduk. Selam işareti yapıyor. Bizden de ona sevgiler, selamlar. Mikrofonun başında da ben Murat Ören vardım sevgili dinleyiciler. Hepinize mutluluk dolu, sağlıklı bir hafta sonu diliyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan ve Memleketim FM'den canlı yayından seslendik sizlere 11. Peron diyerek. Haftaya görüşmek ümidiyle.
Bu akşam trenle gidecek işçiler, vizelerini yaptırsınlar.
İyi seyahatler. Almanya'daki çalışma hayatınızda başarılı.
Kütahya'dan gelen maden işçileri. Alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler.
On birinci peron.
Sayın yolcularımıza iyi seyahatler.
Bu akşam...